Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 58. bölüm 4. ayetten 59. bölümün sonuna kadar olan kesimi çalışacağız. Avaz avaz bağırın, çekinmeyin diyor Yeşaya 58. 1. ayette. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin, halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. 2. ayette. Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor. Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. 3. ayet. Diyorlar ki, oruç tuttuğumuzu neden görmüyor? İsteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. 4. ayette, orucunuz kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor diyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. Şimdi burada onların dindar etkinliklerini reddettiğinden ötürü Tanrı'nın açıklamasını görüyoruz. Bundan sonraki ayetlerde Tanrı onların din şovlarını neden reddettiğini açıklıyor. Orucunuz diyor kavgayla, çekişmeyle, şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutarak sesinizi yükseklere duyuramazsınız. Tanrı onların orucunun neden kabul edilemeyeceğini açıklıyor. Onlar orucun kendilerine Tanrı katında özel bir kabul sağladığını düşünüyorlardı. İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın benliğini yenmesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine oturmalı mıdır? Siz buna mı oruç, Rabbi hoşnut eden gün diyorsunuz? 5. ayet. Oruç tutmalarını Tanrı buyurmamıştı. Ve onların tapınma hareketleri tamamıyla dışınsaldı ve kalbin durumunu ortaya koymuyordu. Çağdaş kilisenin durumu da Batı dünyasında özellikle genelde aynıdır. Bunun sizin kilisenizin durumu olduğunu söylemiyorum. Birçok harika kiliseler vardır Batı dünyasında. Ama genelde organize kilise Tanrı yolunda yürümenin sadece biçimsel bir şeklidir. Benim istediğim oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? 6. ayet. Bu harikadır. Çok gerçekçi bir şekilde olup bitenlerden söz etmektedir. Tanrı, eğer gerçekten oruç tutmak istiyorsanız size ne yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Oruç tutup yüzünüzde dindar bir ifadeyle dolaşmak yerine günah işlemeye son verin. Dedikodu yapmaya son verin. Sevgisizlik göstermeye son verin. Onun bunun aleyhinde atmaya son verin. Yüreklerinizdeki kötülüğü ortaya koyan şeyleri yapmaya son verin. Bana olan imanınızı davranışlarınızla ortaya koyun. Bütün önemli nokta budur. İmanınızı hareketlerinizle, davranışlarınızla ortaya koyun. Yaptıklarınızda dürüst olmaya başlayın. Konuşurken gerçeği söyleyin. Sizi üzerinizde çuval ve küllerle görmek yerine içinizi temiz olarak görmek isterim diyor. Tanrı'nın günümüzdeki birçok inanlılar toplantısını durdurup dinleyin. Buna bir son verelim. Neden bu biçimsel şeyler izliyorsunuz? Bana yaklaşmıyorsunuz. Beni hoşnut etmiyorsunuz. Bu toplantıdan ayrıldığınızda dedikodu yapıyorsunuz. Kalbinizde acılık var. Yüreğinizde kin var. Nefret var. Davranışlarınızda ahlaklı değilsiniz. Ahlak standartlarından uzak bir hayat yaşıyorsunuz. Dinsel biçiminizle beni hoşnut ettiğinizi zannediyorsunuz. Beni hoşnut etmediğinizi bilmenizi istiyorum. Sizi reddetmemin nedeni bu diyebileceğini düşünüyorum değerli dostum. Yiyeceğinizi aç olanla paylaşmak, barınaksız yoksulları barındırmak değil mi? Çıplak gördüğünüzü giydirin, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemeyin diyor Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı 58. bölüm 7. ayette. Fakir ve gereksinim içerisindeki insanlara sırtlarını dönüyorlardı. Kendi akrabalarına bile yardım edip sevgi göstermeyi reddetmişlerdi. Dinleri çok soğuktu. Tanrı'ya karşı sevgileri yoktu. Dostum, Tanrı'yı sevdiğinizde başka insanları da seveceksiniz. Evet, bunun altını çizeyim. Tanrı'ya sevginiz varsa, yürekte sevginiz varsa başka insanları da seveceksiniz. Hiçbir insan ayrımı yapmadan insanları da seveceksiniz. Onlara karşı yardımsever olmak ve onlara bir bereket olmayı isteyeceksiniz. Hem nefret dolu olup hem de muhafazakar bir teolojiye sahip olamazsınız. Günümüzdeki bütün bu eleştiriler ve sevgisizlik Mesih'in davasına zarar vericidir. Yeşaya peygamber bizlere harikulade bir mesaj vermektedir. Tanrı halkına onların sözde tapınmasını istemediğini söylemişti. Onlar sadece biçimleri yerine getiriyorlardı. Sadece kilisecilik oynuyorlardı. Onlara eğlendiklerini düşünebileceklerini ama bunun onlar için bir yük haline geleceğini, çünkü dünyanın önünde numara yapmaya çalışmaktan yorulacaklarını söylemişti. Tanrı onlara temizlenin, paklanın, gerçeğe sahip olduğunuzu yaşamlarınızla, davranışlarınızla, sözlerinizle gösterin demişti. Yeşaya'nın neden popüler olmadığını anlayabiliyor musunuz? Liberalizmin, kutsal kitabın bu parçasını ele aldığını hiç görmezsiniz. Dağdaki vaazı açıp ne mutlu merhametli olanlara. Onlar merhamet bulacaklar gibi birkaç ayeti seçmeyi severler. Bu elbette iyidir. Ama önemli olan günahınızı Tanrı'ya itiraf etmek ve Mesih'in sizin aracılığınızla yaşamını yaşamasına izin vermektir. Din günümüzde güzel bir maskedir. Aslında Mesih'le kişisel bir ilişkiye çok ihtiyacımız var dostum. Yürekten bir imana, içte olan bir imana ihtiyaç vardır. Tanrı halkının kendisine gerçek bir şekilde dönmesini istiyor. Yeşaya 58:8'de şöyle okuyoruz. O zaman ışığınız tan gibi ağaracak. Ne zaman? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz, işte o zaman ışığınız tan gibi ağaracak, çabucak şifa bulacaksınız, doğruluğunuz önünüzden gidecek, Rabbin yüceliği artçınız olacak. Değerli dostum, Tanrı dinlerini bu kadar kötü bir şekilde uygulayan insanlara bereketlerini ve yüceliğini gösteremezdi. Bu günümüzde dünyanın Tanrı'nın kutsal tapınağında olduğuna ikna olmamasının nedenlerinden biridir. Dünya kilisenin önünden geçip gidiyor. Neden? Tanrı'nın orada olduğuna inanmıyorlar da ondan. Ve ben de haklı olabileceklerini düşünüyorum. Tanrı burada sizin yaşamlarınızdan ötürü kendimi gösteremiyorum diyor. Birçoğumuz Tanrı'nın yolunu engelliyor. Büyük İskender'in savaşlarının birinden döndüğünde ihtiyar öğretmeni, büyük Yunanlı düşünür Aristotle'yi bulmak üzere koştuğu anlatılır. Misafiri geldiğinde Aristotle banyo yapıyormuş. İskender ona savaşı anlatmış ve sonra senin için ne yapabilirim demiş. İhtiyar filozof bu güç sahibi gençten fazla etkilenmemiş ve banyosuna devam etmiş. İskender soruyu yinelemiş. Şimdi senin için ne yapabilirim demiş. Sonunda ihtiyar Aristo ışığımdan çekilebilirsin diye yanıt vermiş. Bence dostum Tanrı ışığımdan çekilebilirsiniz diye yanıtlayacaktır. Tanrı'nın ışığının içimizden yansımasına izin verelim. Önemli olan budur. O zaman diyor 9. ayette yardım çağrılarınıza Rab yanıt verecek. Feryat ettiğinizde işte buradayım diyecek. Eğer boyunduruğa, kaba işaretleşmeye ve kötücül konuşmalara son verirseniz. Tanrı onların dualarını duymayı istiyordu ve onları bereketlemeyi de istiyordu. Cennetin pencerelerini açıp üzerlerine bir bereket dökmeyi istiyordu. Ama yürekleri onu almak için açık değildi. Bizler dualarımız yanıtlanmadı deriz. Neden? Dostum, Tanrı'nın onları yanıtlamayı istememesinden mi? Hayır. Sorun bizim yüreklerimizin Tanrı'nın bize vermeyi gerçekten istediği bereket almak için açık olmamasıdır. Tanrı bana yakardığınız anda ben oradayım der. Ben küçükken aynı anda hem tifo hem de iki taraflı zatüre olmuştum diyor Doktor Vernon McGee. Küçük bir kasabada oturuyorduk ve kasabanın doktoru bir gece benim öleceğimi sanmış. Annem bütün gece yatağımın yanında oturmuş. Zamanının büyük bir çoğunluğu kendimde değilmişim ama kendime geldiğim her seferinde anne diye onu çağırdığımı hatırlıyorum. Annem de bana buradayım derdi. Bu küçük bir çocuk için büyük bir teselliydi. Ve bugün duada Tanrı'ya yöneldiğimizde dostum, onun orada olduğunu bilmek de büyük bir tesellidir. Tanrı buradayım der. Aslında Tanrı bundan sonrası sizin elinizde. Eğer oğlumun isminde bana gelip isteğime uygun bir dilekte bulunursanız yanınızda olacağımdır. Yanıtlanmayan dualarımız olduğunda sorun bizdedir. Aç olanlar uğruna kendinizi feda edip yoksulların ihtiyaçlarını karşılarsanız ışığınız karanlıkta parlayacak. Koyu karanlığınız öğle vakti gibi ışıyacak. Yeşaya 58 ayet 10. Tanrı onlara kendilerini bereketlemesi için bir şeyi uygulamalarını istedi. Bir tek şeyi seçmişti. Bir düzine şey seçebilirdi ama sadece bir tek şey seçti. Tanrı dinlerinde gerçeği gösterirlerse onları bereketlemeyi vaat etti. 11. ayet, Rab her zaman size yol gösterecek, kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek. İyi sulanmış bir bahçe gibi sonu gelmeyen bir su kaynağı gibi olacaksınız. Ne kadar harika değil mi? Gördüğünüz gibi Tanrı onları bereketlemek istiyordu. 12-13. ayetlerde şöyle okuyoruz. Halkınız eski yıkıntıları onaracak. Geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere. Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat gününe zevkli, Rabbin kutsal gününe onurlu derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz Rab'den zevk alırsınız. Tanrı değerli dostum, Şabat'ı İsrail ulusuna vermişti. Tanrı, bu İsraillilerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben, Rab, yeri ve göğü 6 günde yarattım, 7. gün işe son verip dinlendim demiştir. İlginç bir şey için çıkış 31-12-18'in tamamını okuyun. Tanrı şimdi bir ulus olarak onlara buyurduğu şeye dönüyor. Günümüzdeki bizler için durum biraz farklıdır. Bizlere bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hala geçerliyken herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım denilmiştir. İbraniler 4:1. Huzur sözcüğü sept ya da şabattır. Onun huzuruna erişmemezlik etmeyelim. Tanrı kendi işlerinden nasıl dinlendiyse onun huzur diyarına yani septe giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. İbraniler 4 ayet 10. Kurtuluşun huzuru olan septe girdiniz mi? Mesih'e tamamıyla bütünüyle güvendiğiniz yere geldiniz mi dostum? Yani onun kurtuluşunuz için gereken her şeyi yaptığına güveniyor ve onun bitmiş işinde dinleniyor musunuz? Yoksa kurtuluşunuzu kazanmak ya da onu kaybetmemek için kendinizi bir şeyler yapmaya mecbur mu hissediyorsunuz? Dostum, o sizin Mesih'e tamamıyla güvenmenizi istemektedir. Onun huzuruna ermek bizler için sadece büyük bir bereket anlamına gelmekle kalmayıp bizler için bir hizmet yolu da açacaktır. Haberci Pavlos'u müjdeci etkinliklerle dolu bir hayata yönelten kurtuluşun huzuruna ermekti. Rab'den zevk alacaksınız, o zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerinde gezdirir, atanız Yakup'un mirasıyla doyurur. Bu sözleri Rab söyledi diyor Yeşaya 58:14'te. Burada ufuk genişlemiştir ve geleceğin manzarası önümüzde açılmaktadır. Yaklaşmakta olan yüceliği geciktirebilirler ama onun yüceliğinin gelmekte olan gösterimi konusunda Tanrı'nın planını yok edemezler. Şimdi 59. bölüme geldik Yeşaya kitabının. Konu Tanrı'nın İsrail'e karşı suçlaması onları tövbeye yöneltmeliydi. Kurtarıcının ikinci gelişi. Bu dikkate değer bölümde Tanrı'nın İsrail'e karşı suçlamalarıyla devam eder ve Tanrı suçlamalarını çok belirgin bir şekilde yapmaktadır. Üzücü durumlarına günahları neden olmuştu. Din, günahlarını gizlemelerinin bir yolu haline gelmişti. Tanrı, kulağı ağır işittiğinden ötürü değil, kötülüklerinden ötürü onları duymayı reddetmişti. Günümüzde birçok insan Tanrı'nın işitme sorunu olduğunu düşünür. Tanrı bizi iyi işitir dostum. Sorun bizdedir, sorun bizim yüreğimizdedir. Günahlarından 32 kez söz edilmiştir. Günahlarını tanımlamak için birçok söz kullanılmıştır. Kötülükler, günahlar, kanla kirlenmiş olmak, yalanlar, sapıklıklar, kibir, yaramazlık, yılan yumurtaları, örümceğin ağı, çarpık yollar, karanlık, günah, yoldan ayrılma, baskı, asilik, gebe kalmak ve tamamıyla yalancı olmak. Onlara karşı 23 değişik suçlama vardır. Bu çok canlı bir resim oluşturmaktadır. İsrail için ulusal bir günah çıkarma zamanı olacaktı. O günde Yeruşalim'de büyük bir yas olacaktı. Zekeriya 12, 11, 14'te bundan söz edilmiştir. O gün Yeruşalim'de tutulan yas, Megiddo Ovası'nda Hadad, Cumon'da tutulan yas gibi büyük olacak. Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak. Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler, her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak. Yeşaya 59.1'de şöyle diyor, bakın Rabbin eli kurtaramayacak kadar kısa, kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. İsrail'in Yeşaya'nın zamanında kurtarılmamasının nedeni Yeşaya 53'te gördüğümüz Rabbin pazusundaki bir zayıflıktan ötürü değildir. Rabbin eli kısalmamıştı. Bu onun yani Rabbin insanlarla iletişimindeki herhangi bir hatadan da kaynaklanmıyordu. Aynı şekilde günümüzde insanı Tanrı'dan ayıran aşması gereken akılsal engeller ya da onun birçok sorunundan ötürü değil, onun günahıdır. Yeşaya 59. bölüm 2. ayette şöyle diyor. Biri de buna ekliyorum. İşte Rabbin eli kısalmadı ki kurtarmasın. Kulağı ağırlaşmadı ki işitmesin. Ancak sizinle Tanrınız arasına fesatlarınız, günahlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız onun yüzünü sizden gizledi ve sizi işitmiyor. Size bir yorumcunun yorumunu aktarmak istiyorum burada. Tanrı büyük ve ben küçük olduğumdan ötürü değildir. O sonsuza dek yaşadığı ve benim hayatımın bir avuçla ölçülmesinden ötürü değildir. Onun her şeyi bilmesinden ve benim cahilliğimden, onun kuvveti ve benim zayıflığımdan değildir. Sorun benim Tanrı'dan ayrılmışlığımdandır. Ama sizi Tanrınızdan ayıran suçlarınızdır diyor Yeşaya peygamber. Ve hiç kimse istediği kadar yüksek Babil kuleleri diksin oraya erişemez. Ayrılığın sona erdiği ve birlikteliğe bütün öznel ve nesnel engellerin silinip yok edilmesinin bir tek yolu vardır. Mesih gelmiştir ve onda gökler bu aşağı yeryüzüne değmek ve değerek onun tümünü bereketlemek için aşağıya eğilmişlerdir. Ve insan ve Tanrı yeniden bir olmuşlardır. Şimdi bu ilk bölüm boyunca Tanrı günahlarını heceliyor. Bu insanlığın ve sizin ve benim biraz cesaret kırıcı bir resmi oluyor. Bundan sonra İsrail'in gelecekteki kurtarıcı Siyon'a geldiğindeki itirafını görüyoruz. Diyorlar ki, bu yüzden adalet bizden uzak, doğruluk bize erişemiyor. Işık bekliyoruz, yalnız karanlık var. Parıltı bekliyor, koyu karanlıkta yürüyoruz. 9. ayet. Buradaki zamirin değişmesi başka bir konuşmacı olduğunu gösteriyor. Siz ve onlar yerine şimdi biz ve bizimden söz edilmektedir. Bu İsrail'in itirafıdır. Karanlıkta olduklarını itiraf etmektedirler. Dinsel ayinlerinin hepsinin hep numara olduğunu itiraf etmektedirler. Günümüzde birçok insanın bunu yapmaya ihtiyacı vardır. Bir süre önce bir dişçi ve bir komisyoncuyla top oynadım. Bu adamların her ikisi de bana Rab'be nasıl iman ettiklerini anlattılar. Her ikisi de zengin, liberal kiliselerin üyeleri imişler. Her ikisi de zengin adamlardı. Adamlardan biri bana bir gün artık 200'lü olmaktan bıktığını, bunun üzerine duada Rab'be gidip 200'lü olduğunu itiraf ettiğini ve gerçeği istediğini söylediğini anlattı. İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Buna bugün o kadar çok ihtiyaç var ki, kiliselerimize gerçekten de uyanış getirebilir. Şimdi İsrail'in itirafına dikkat edin. Körler gibi duvarı el yordamıyla arıyor, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Öğle vakti alacakaranlıktaymış gibi tökezliyoruz. Güçlüler arasında ölüler gibiyiz. Yeşaya 59 ayet 10. Gördüğünüz gibi karanlıktalar. Bu Tanrı ile kişisel bir ilişkiye sahip olmayanları çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Ama İsrail bu suçlamalar konusunda bu itirafı yaptığında ve gelecekte bunu yapacaklar, günahlarını da reddedeceklerdir. Dostum, Tanrı'ya itiraflarımız kesin olmalı ve bundan sonra da günahlar reddedilmelidir. Her günah Tanrı'ya özel olarak itiraf edilmelidir. İsrail'in günahlarının bu listesinin üzerinden geçmeyi istemiyorum. Kendi günahlarımla yeterince sorunlarım var. Şimdi zamirin yine değiştiğine dikkat edin. Kurtarıcı Siyon'a gelecektir. 20. ayet. Rab diyor ki, kurtarıcı Siyon'a, baş kaldırıdan vazgeçen Yakup'un soyuna gelecek. Birçok kişi ulusun tamamı kurtulacak mı diye soruyor. Hayır. Tanrı'nın sözü boşa çıktı demek istemiyorum. Çünkü İsrail'den olanların hepsi İsrail değildir. Sadece küçük bir sadık grup olacaktır. Ve kilisede de gerçekten kurtulmuş olan sadece küçük bir sadık grup olduğu görülmektedir. Yani gerçek anlamda İsa Mesih'e iman eden kimseler kurtulacaklardır. Ama kurtarıcı bir gün Siyon'a geliyor ve o zaman günahların büyük bir itirafı olacaktı. Zekeriya 12:10 bizlere bundan söz eder. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Yeşaya 59:21'de şöyle diyor. Bana gelince onlarla yapacağım antlaşma şudur. Üzerindeki ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin soyunun torunlarının ağzından düşmeyecek. Tanrı, değerli dostum, kurtarıcının Siyon'a geldiği hakkında bir antlaşma yapmıştı. Bu vaadin tamamıyla terk edildiği bir zaman hiçbir zaman olmayacaktır. Çünkü bu Tanrı'nın amacıdır ve onun istediği zamanda yerine gelecektir.